Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özoğa ve yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bu defa konuğumuz yılın sonlarına doğru piyasaya çıkan ama bir bakıma sessiz kahraman diyebileceğimiz modellerden birisi olarak konumlanan Meizu 16T. Bu telefon önemli çünkü istediği fiyat karşılığında sunduğu donanım özellikleri neredeyse rakipsize yakın. Çünkü 280 dolardan başlayan fiyatlandırmasıyla Snapdragon 855'ten 4500 mAh kapasiteli bataryaya, daha da önemlisi ayrıştırıcı faktörü olarak yeni nesil UFS 3.0 depolama teknolojisine kadar pek çok önemli bileşeni bünyesinde barındıran gerçekten kuvvetli bir telefon. Oyuncuları hedefleyen bir telefon, henüz ülkemizde piyasaya çıkmadı ama ben bir şekilde telefonu sizler için temin ettim ve birazdan kutusundan çıkartıp detaylarına yakından bakacağız. Bu telefon gerçekten benim de merak ettiğim cihazlardan bir tanesiydi. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Hadi gelin şimdi hep birlikte telefonu kutusundan çıkartalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Telefonun kutusunda 16T yazısında yine böyle gradyan bir renk uygulaması var. Güzel olmuş, değişik bir detay. Arka tarafa geçildiği zaman telefona ilişkin bir takım teknik detayları görmekteyiz. Nedir bunlar? 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğu zaten yazıyor. İlginç bir detay var. Bakın, sol üst tarafta bir Qualcomm logosu görüyoruz. Buna zaten alışığız ama onun altında bence daha da ilginç olan detay benim bir telefonun kutusunda ilk defa gördüğüm şu kısım sevgili arkadaşlar. Çünkü ekrana ilişkin bir takım detayları ortaya koyuyor. Diyor ki bizim ekranımız onaylı bir ekran. Neye karşı onaylı? Bakın diyor ki zararlı mavi ışığı azaltmaya karşı onaylı. Aynı zamanda DCI-P3 renk gamutunu %100 karşılayabiliyormuş. Bir de Meizu hologramı var cihazın orijinal olduğuna dair. Evet, diğer detaylar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Dolayısıyla şimdi isterseniz Meizu 16T'yi kutusundan çıkartalım ve detaylarına yakından bakalım. Önemli özellikleri var. Oyuncu odaklı, oyun dostu bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Hadi gelin şimdi hep birlikte telefonun kutusunu açmaya başlayalım. İsimlendirmedeki T'nin karşılığı olarak genelde turbo konuşuluyor. Telefonumuz bizlere vakit kaybetmeksizin merhaba diyor. Oo, yeşil renk epey güzel görünüyor. Zaten Meizu'nun tasarım dili çokça konuştuğumuz bir detay. Gerçekten akıllı telefon dünyasında en güzel tasarımlardan, tasarım dillerinden birisine Meizu'nun sahip olduğunu söyleyebilirim. Simetrik bir tasarım anlayışı var. Altta ve üstte mümkün olduğunca minyatürize edilmiş çerçevelerin olduğunu daha önceki modellerden de biliyoruz. Bu telefonda da konuşacağız ama dediğim gibi bir tasarım dili, endüstriyel bir tasarım kimliği olarak Meizu'nun yaptığı tasarımlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada cihaz tabii henüz Türkiye'de resmi olarak satılmadığı için bir yurt dışı cihazı. Burada da yine bir hızlı başlangıç kılavuzu var ama bana gelen telefon Çin'den geldiği için buradaki ifadeler Çince, telefonun bir takım özelliklerini anlatıyor ve nasıl kullanacağını gösteriyor. Pek çok Çinli telefonda olduğu gibi Meizu'da da yine kutu içeriğinden kulaklık çıkmıyor. Adaptör ve hem şarj hem de dosya aktarım için gerekli olan kablolarımız var. Dediğim gibi cihaz yurt dışı cihazı olduğu için Türkiye'nin kendi altyapısıyla uyumlu bir adaptör olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu adaptörü kullanmak için bir başka adaptöre daha ihtiyaç var ama bulması oldukça kolay. 18 wattlık bir adaptör olduğunu görmekteyim. Şöyle göstereyim hatta sizlere de. 9 voltta 2 amper verebilen bir adaptör. Meizu'nun adaptörlerinde yine aşinay sevgili dostlar. Tabii bir de kablomuz var. Kablonun uzunluğu yeterli, işlevsel, alışık olduğumuz kablolardan bir tanesi. Bir ucumuz tip C, diğer ucumuz da USB tip A formunda. Bunları kenara kaldıralım ve biz bence telefonun kendisiyle devam edelim. Çünkü gerçekten oldukça hoş bir rengi ve bence güçlü bir tasarıma sahip. Evet, Meizu 16T gerçekten gradyan yeşil renk uygulaması oldukça hoş ve güzel görünüyor. Hatta şöyle sizlere göstereyim. Telefonun arkası gerçekten son derece güzel ve iddialı görünüyor. Tabii arka taraftaki üçlü kamera konfigürasyonu görüyorsunuz. Birazdan kameranın detaylarından bahsedeceğim. Ama burada mesela neyi göremiyorsunuz? Bir parmak izi okuma sensör alanı bulunmuyor. Çünkü bu telefonda ekrana parmak izi okuma özelliği bulunuyor. Yeni nesil bir sensör var ve Meizu'nun iddiasına göre bu telefon sadece 0.2 saniyede ekrandan parmak izi okuma işlevini gerçekleştirerek örneğin kilidi aşıp ana ekrana ulaşabiliyor. Bunları birazdan zaten test ediyor olacağız. Şimdi isterseniz telefonu çalıştıralım ve bir taraftan kurulumu gerçekleştirelim, diğer taraftan telefonun merak ettiğimiz diğer detaylarına daha yakından bakmaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu telefon bana Çin'den gelen bir cihaz olduğu için içerisinde Google servisleri bulunmuyor. Dolayısıyla bunu kendimiz gerçekleştireceğiz. Bakın, kurulumu yaparken şunu gördüm sevgili arkadaşlar. Ülkemizdeki pek çok Meizu kullanıcısının da aslında beklediği detaylardan birisi o nedir? Meizu'nun kendi yazılım arayüzü olan Flyme 8 bu telefona verilmiş durumda. Flyme 8 hem fonksiyonellik anlamında hem de yeni özellik ve arayüzün kozmetik görünümü anlamında önemli güncellemeler getiriyor. Meizu tarafında da epeydir merak ediliyordu. Bu arada şunu söyleyeyim, bana gelen cihaz Çin versiyonu olduğu için içerisinden standart olarak Google servisleri çıkmıyor. Meizu tarafında bunun kurulumunu yapabilmek mümkün. Şunu yapmanız gerekiyor. gerekiyor. Telefonun kendi içerisindeki, kendi uygulama mağazasına gidiyorsunuz. Arama motoruna Google yazıp aratıyorsunuz ve karşınıza çıkan şu ilk uygulama, şu bakın renkli Google logosuna sahip olan bu uygulamayı kuruyorsunuz. Ben az önce kurdum. Başlatalım. Kur diyorum. Ve arka tarafta gerekli olan tüm araçları kendisi zaten otomatik olarak indiriyor. Evet, kurulum gerçekleşmiş oldu. Şimdi telefonu yeniden başlatıyor. Çünkü arka taraftaki tüm o frameworklerin işler hale gelmesi gerekiyor. Ve evet, artık telefon arzu ettiğimiz bir Android telefon gibi kullanıma hazır. Şu anda markete erişimi de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi önce işlemci kısmını göstereyim sizlere. Bu telefon $280'dan başlayan fiyatlarla satılıyor ama mevzunun fiyat performans konusundaki iddiasının uygun fiyata yüksek donanım verebilen bir kimliğe sahip olması ki bu telefondan Snapdragon 855 platformuyla geliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla söz konusu performans olduğu zaman amiral gemisi akıllı telefonlarda gördüğümüz, alışık olduğumuz performans bu telefonda da var. Snapdragon 865 daha yeni duyuruldu. 2020 model akıllı telefonlarda göreceğiz. Bu telefondan daha az olan telefonlar Snapdragon 855 Plus işlemcisine sahip olan telefonlar ki orada çalışma frekansı biraz daha yüksek. Mevzu tarafına bakıldığı zaman Snapdragon 855 Plus'ı kullanan 16S Pro modeli olduğunu zaten biliyoruz ama bu telefon Snapdragon 855 ile birlikte aynı zamanda Adreno 640 grafik biriminde alt alta koyduğumuz zaman sevgili dostlar oldukça güçlü ve yetenekli bir kimlik sergiliyor. Dolayısıyla gerek genel işlem performansı gerekse de oyun performansı olarak son derece iddialı. Ama ne dedik? $280'dan başlayan fiyatlarla sevgili arkadaşlar UFS 3.0 depolama teknolojisini kullanıcılara getiriyor olması. UFS 3.0 özellikle bu yıl yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil depolama teknolojisi hangi telefonlarda gördük? Örneğin OnePlus 7 jenerasyonunda var. Örneğin Samsung'un Galaxy Note 10 ailesinde var ki Note 10'larda şu ana kadar gördüğümüz en yüksek performanslı depolama çipleri kullanılıyor ve yine bazı başka telefonlarda da karşımıza çıktığını biliyoruz. Mate 16T modelinde de var. Dolayısıyla 128 GB kapalı depolama tarafındaki performansına yakından bakalım. Direkt bu konulara girdim çünkü telefonun aslında ayırt edici ana detayları da buralarda başlıyor. Dolayısıyla önce bunları paylaşmak istedim. Testimizi başlatalım. Bakalım sıralı okuma ve sıralı yazma performansı olarak bu telefon bizlere neler sunacak. Bu arada az önce de ifade ettiğim üzere 128 GB'lık UFS 3.0 depolama birimine ek olarak bu telefonda 6 GB low power DDR4X bellek bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki konfigürasyon seçenekleri var. Meizu'nun ana vatanı olan Çin'de farklı bellek ve depolama kombinasyonlarıyla da bu telefon satın alınabiliyor. Evet, testimiz bitti. Görebileceği üzere sıralı okuma performansımız 1.5 GB saniye sevgili arkadaşlar. 1535 MB saniyeye ulaşmış durumda. Sıralı yazma performansımız 222 MB saniye. Bu telefonu kullanan UFS 3.0 depolama çipinde sıralı yazma performansı aslında UFS 2.1 tabanlı telefonlardan çok da farklı sayılmaz. O telefonlarda da genelde 200 ila 225 MB saniye arasında performansları zaten görebiliyorduk ama bu telefonun sahip olduğu sıralı okuma performansı bu fiyat diliminde satılan diğer telefonlarda görmediğimiz bir performans. Kendisinden çok daha pahalıya satılan 2018 ve 2019'daki bazı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden çok daha hızlı bir depolama çipine sahip olduğundan söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda Meizu'yu tebrik ediyorum. $280'lık bir akıllı telefon paketi içerisine böylesine yüksek performanslı bir depolama çipi koyduğu için. Donanım tarafında bu telefonun ayırt edici unsuru $280'dan başlayan fiyatları çerçevesinde Snapdragon 855'in UFS 3.0 depolama çipiyle bir araya getirmesiydi. Bunları gördüğümüze göre şimdi tasarımdan başlayarak telefonun diğer detaylarına gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Bana soracak olursanız bu telefon son derece güzel ve göz alıcı görünüyor. Özellikle ön taraftan bakıldığı zaman sevgili dostlar Meizu'nun yeni nesil pek çok telefonda olduğu gibi bu telefonda da herhangi bir çentik ya da kalın çerçeve bulunmuyor. Alt ve üst tarafta simetrik bir tasarıma gidilmiş çerçeve kalınlığı anlamında son derece minik bir çerçeveye sahip olduğunu söylemem gerekiyor ve hemen üst tarafa da bu minik çerçeve alanına sevgili dostlar kamera yerleştirilebilmiş. Zaten Meizu bu tasarım anlayışını sürdürebilmek, telefonlarını uygulayabilmek anlamında ön kamera tarafında paketleme tarafı için özellikle detaylı bir çalışma yapıyor genellikle ve dünyanın genellikle kendi çözünürlük seviyesindeki en küçük kamera modül paketlerini telefonlarında kullanarak bu çerçeve içerisine sığdırmayı başarıyor. Dolayısıyla tam ekran deneyimine yakın bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Motorize bir kamerası bulunmuyor, çentiği bulunmuyor, delikli bir kameraya sahip değil ama buna rağmen ekran kas oranı oldukça yüksek çünkü çerçeveler büyük oranda minyatürize edilmiş durumda. Açıkçası telefonun son derece güzel göründüğünü söylemem gerekiyor. Arka taraftan az önce bahsetmiştim zaten gradyan bir renk uygulamasına sahip bence son derece güzel görünüyor. Bu telefon yeşil renk ama iki renk seçeneği daha bulunuyor merak edenler için. Bunu da söylemiş olayım. Rahatsızlık veren ufak bir detay var. Telefonda bir miktar parmak izi tutuyor. Hemen şurayı görebilirsiniz. Eğer kutudan bir kılıf çıksaydı bu sorun olmayabilirdi ama bana gelen Çin versiyonu test örneğinin kutu içeriğinde bir kılıf yoktu. Çin versiyonu kısmının altını çiziyorum çünkü bazen üreticiler ülke ülke kutu içeriğinde bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Dolayısıyla o kısma ayrıca bakmak gerekiyor ama şu anki haliyle telefonun bir miktar parmak izi gösterdiğinde ifade etmem gerekiyor. Kamera kompartımanımız burada. Üçlü bir kamera sistemi var. Birazdan bahsedeceğim. Kamera tarafına biraz daha yakından bakıldığında şunu görüyoruz ki çok değil, daha fazlasına sahip olan telefonlar var ama kamera bölümü tam anlamıyla sıfıra sıfıra değil. Bir miktar dışa çıkıntı yapıyor ama kavisli bir arka tarafa sahip olduğu için o kısımda bir dengesizlik yok. Yani farklı noktalardan bastırdığınız zaman bir dengesizlik yaratmıyor. Çünkü zaten telefon kenarlardan kavisli ön tarafa doğru hareket gösterdiği için arka bölümde o tarafın masa üzerinde düz bir zemin üzerinde dengesizlik yarattığından söyleyemem. Biraz da tasarım etki eden rakamlara bakalım isterseniz. Bu telefon 8.3 mm'lik bir kalınlığa ve 183 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası 6.5 inçlik ekran boyutu ve 4500 mAh kapasiteli bataryayı dikkate aldığımız zaman 183 gram ve 8.3 mm'nin oldukça makul olduğunu söyleyebilirim. Telefon küçük bir telefon değil. Dolayısıyla tek elde kullanım konusunda çok vaatkar olduğunu söyleyemem. Belki kimileri oturduğu yerde biraz zorlamayla tek elde kullanmak isteyebilir ama pratik bir kullanım esnasında hareket halindeyken, örneğin otobüsteyken bu telefonu tek elle yönetmek çok kolay olmayacaktır. Daha ziyade 6.5 inçten dolayı telefon iki elle kullanıma daha yatkın. Çünkü zaten 18.5'a 9 gibi bir ekran görüntü oranına sahip olduğu için bir miktar daha ve biraz uzun bir ekran profilimiz var. Dolayısıyla böylesine büyük ekrana sahip olan yine pek çok telefonda gördüğümüz gibi bu telefonda da daha ziyade çift elle kullanıma yatkın olduğunu söyleyebilirim. Amaç bir şeyler yazmak ve telefonu gerçek anlamda etkin ve verimli kullanmak ise. Ama telefon elde güzel duruyor. Yuvarlatılmış kenarlar ergonomi anlamında rahat hissettiriyor ve sağ taraftaki fiziksel kontrol butonlarına erişimde son derece kolay. Güç butonun altında zaten doğrudan erişebiliyorsunuz. Üst tarafına bakıldığı zaman burada bir mikrofon görüyoruz sevgili arkadaşlar. Alt tarafa geçildiği zaman 3.5 mm kulaklık konektörümüz devam ediyor. Güzel detaylardan birisi bu ama az önce de ifade ettiğim üzere kutu içeriğinden herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Tip C bağlantımız burada ve hoparlörümüz bulunuyor. Bu telefonun önemli detaylarından birisi de stereo ses sistemine sahip olması. Çünkü Meizu diyor ki biz bu telefonu dizayn ederken aklımızdaki birinci öncelik oyunculardı ve oyuncular sadece görüntüye değil sese de önem veriyorlar. Dolayısıyla stereo ses sistemi olmasaydı eksik olurdu. Biz de bu eksikliği sunmamak adına telefona stereo ses sistemi koyduk diyorlar sevgili dostlar. Sol tarafa bakıldığı zamansa burada da SIM kart rafımız var. Yine üst seviye mevcut telefonlarda olduğu gibi bu telefonu ne yazık ki microSD hafıza kartı takamıyoruz. Dolayısıyla mevcut telefonu alacakların alma esnasında kapasiteyi doğru tercih etmelerinde fayda var. Az önce de belirttim, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan bir versiyon bulunuyor şu an elimde ama bu telefonun 8 GB RAM ve 128 ve yine 8'e 256'lık farklı kombinasyonları da var ağırlıklı olarak Çin'de satılmak üzere. Evet, telefon dediğim gibi son derece güzel görünüyor. Hissiyat anlamında üst seviye telefon hissiyatını vermeyi başarıyor ve malzeme kalitesiyle işçilik anlamında da yine Meizu'na alışık olduğumuz standartlar bu telefonda da devam ediyor. Dostlar, indirme işlemi yavaş yavaş bitmeye yaklaşırken biraz ekrandan bahsedeyim isterseniz. 6.5 inç boyutunda ekranımız olduğunu söylemiştim. Nispeten ince, dar ve uzun bir ekrana sahibiz. Meizu 16'nın ekran çözünürlüğü 2232x1080. Kontrasta bakıldığı zaman da yine Meizu'nun açıkladığı bilgilere göre bu telefon 100.000'e bir kontrast oranına sahip. Aynı zamanda ekran parlaklığı da 430 nit. Ayarlar kısmına gidildiği zaman bakalım ekranla ilgili bize nasıl seçenekler sunuyor. Bunları da görelim isterseniz. Yine kolay kullanım modu var. Telefonu eğer İleri yaşlı birisi kullanacaksa ya da kullanım konusunda zorluk yaşayacak birisine verecekseniz eğer kolay kullanım ekranı aktif edebilirsiniz. Renk sıcaklığı anlamında adaptif, standart, foto ve dinamik modlarını seçebiliyorsunuz. Kutudan çıktığı hali adaptif aktif olarak geliyor ama siz yine kendi isterlerinize göre orayı değiştirebiliyorsunuz. Renk sıcaklığı ile yine manuel şekilde oynayabiliyorsunuz. Yine önemli özelliklerden birisi Always On Display, yani sürekli açık ekran özelliği. Bu arada ekranın panelinden bahsetmedim. AMOLED panel kullanıyor. Dolayısıyla sürekli açık ekran özelliği anlamında da verimli bir kombinasyon sunduğunu söyleyebilirim. Sürekli açık ekran özelliğini aktif ettiğiniz zaman burada ön yüklü olarak gelen bir takım profiller var. Bunlardan herhangi birisini tercih edebiliyorsunuz. Bildirimleri de yine telefonu uyandırmadan, kilidi açmadan da kilit ekranı görebiliyorsunuz. Bakın bence son derece güzel görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar, güncelleme tamamlandı. Flyme 8 kuruldu. Önce isterseniz telefonun yazılım tarafına gidelim ve son duruma bakalım. Çünkü önemli güncellemeler var. Bakın arayüz tarafındaki kozmetik değişimin bir yansıması burada karşımıza çıkıyor. Telefonun teknik detaylarını biraz daha Xiaomi-vari bir ekranda artık takip edebiliyoruz. Buradan Android versiyonuna gidildiği zaman Flyme 8 temel Android sürümünde herhangi bir yenilik getirmiyor. Telefon yine Android 9 üzerine çalışıyor ama tabii ki Flyme 8'in kendisine ait yepyeni özellikleri var. Güvenlik yaması da 1 Kasım 2019 tarihini işaret ediyor. Şimdi isterseniz ana ekrana tekrar geri gidelim ve yazılımın detaylarından bahsedeceğim. Fakat ilk etapta dikkat çeken unsurlardan bir tanesi artık daha estetik bir arayüze sahip olmamız hem ikon seviyesinde güncelleme var hem de genel görünümde bir takım değişikliklerin yapıldığını söyleyebilirim. Üstte bir satır uygulama ekranı daha görüyoruz. Burada en sık en son kullandığımız uygulamaları takip edebilmek pekala mümkün. Yeni bir telefon olarak bu videonun çekimi esnasında kullandığım uygulamalar Play Store, CPU-Z, Google Installer, Android Bench ve 64 olduğu için bunlar görünüyor. Ama siz uygulama kurdukça ve kullandıkça buradaki tavsiyeler değişecek sevgili arkadaşlar. Buna ek olarak Family Guard gibi bir takım yeni özellikler var. Bu özellik çerçevesinde ebeveyn kontrolünü daha etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer sık sık telefonunuzu çocuklarınızla paylaşıyorsanız burada da yine bir oyun ekranımız var. Dediğim gibi 16T ile birlikte mevzu bu telefonu ağırlıklı olarak yüksek performans tutkun oyuncular için kurguluyor. Yazılıma ilişkin bir takım detayları paylaşacağım ama biz kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Çünkü telefonun konuşmamız gereken bir takım önemli detayları var. Bunlardan bahsetmeyi sürdürelim istiyorum. Ekrandan bahsetmiştim zaten. Kısaca toparlamam gerekirse 6.5 inç boyutunda renk üretim kalibresi güzel görünen 430 nit seviyesine parlaklığa sahip olan AMOLED bir ekranımız vardı. Şimdi telefon diğer detaylarından bahsetmeye devam edelim isterseniz. Ekrandan, işlemciden ve genel donanım bileşenlerinden bir miktar bahsettik ama tabii ki söz konusu bir akıllı telefon, iddialı bir akıllı telefon olduğu zaman kamera kısmı son derece önemli. Bu telefonda toplamda 4 tane kamera var. Bunlardan 3 tanesi arka tarafta, bir tane öz çekim kamerası olarak ön tarafta karşımıza çıkıyor. Şimdi arka taraftaki kameraların dizilimine bakıldığı zaman sevgili arkadaşlar ana kameramız Sony'nin IMX362 sensörünü kullanıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyaframa sahip olduğunu görüyoruz. İkinci kameramıza bakıldığı zaman 5 megapiksel çözünürlüğünde Samsung'un 5E9 sensörünü kullanıyor ve yine f1.9 diyaframı ile geliyor. Aynı zamanda 4 parçalı lens olduğunu söyleyebilirim ki ikinci kamerada birinci kamera arasında sensör seviyesindeki farka ek olarak ana kameramız 6 parçalı lens kullanırken ikinci kameramız 4 parçalı lens kullanıyor ve ultra geniş açılı kameramız, yani ultra geniş çekimlerden sorumlu olan kameramız ise yine Samsung tabanlı, Samsung'un 4E7 sensörünü kullanıyor. f2.2 diyaframla geliyor ve 5 parçalı lensten oluşuyor. Aynı zamanda bu telefon faz algılamalı netleme yapabiliyor. Yani odaklama konusunda hızlı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yine yapay zeka destekli sahne tanıma, portre çekimi gibi. Aynı zamanda hem gece modu hem de tripodlu gece modu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ultra geniş açı çekmek isterseniz 118 derece çekebiliyor ve 2,5 cm'ye kadar makro çekim özelliği de sunabiliyor. Super slow motion video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz 240 fps'ye kadar ve aynı zamanda 4K 60 kare saniye video kaydı da yine bu destekleniyor. Ön kameraya bakıldığı zaman ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip olan ve 5 parçalı lensten oluşan bir kamera olduğunu görmekteyiz. Yine portre çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonun Meizu yakıllara getiren önemli detaylardan bir tanesi de M-Back fonksiyonu. Şimdi standart olarak M-Back geliyor. M-Back Meizu'nun yıllardır yatırım yaptığı bir teknoloji. Bugün Android dünyasında pek çok firma, pek çok arayüz seçeneği üzerinde tek bir tuşla farklı işlevleri yerine getirmeye çalışıyor ama bu konunun öncülerinden birisinin Meizu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. M-Back'te bu küçük çubuk yardımıyla, bu çubuk formundaki buton yardımıyla birden fazla işlevi yerine getirebiliyoruz. Örneğin tek bastığımız zaman bir önceki menüye gidiyorum ya da uzun bastığımız zaman direkt ana menüye kayabiliyorum. Arzu edersem soldan ya da sağdan yukarı doğru kaydırarak da arka taraftaki uygulamalara hızlı erişim sağ diyebiliyorum sevgili arkadaşlar. Fakat yine seçenekler söz konusu. İsterseniz izi geçir özelliği ile herhangi bir buton yardımı olmadan sezgisel bir şekilde telefonu kullanabilir ya da standart sanal butonları devreye sokabilirsiniz. Burada seçenek size kalmış durumda ama M-Back önemli. Aynı zamanda bu buton titreşim fonksiyonuna da sahip. Yani siz bu butonu kullanırken titreşimle size geri bildirimde de bulunabiliyor. Söz konusu titreşim demişken de bu telefonda yani Meizu 16T'de bir titreşim motoru da var. Hem M-Back gibi fonksiyonları yönetirken, kullanırken hem de aynı zamanda oyunlardan daha fazla keyif alabilmek adına tabii ki destekleyen oyunlardan bu motor devreye girip kullanıcıya daha keyifli bir zaman geçirmeyi vaat edebiliyor. Arayüz kısmına bir göz atalım isterseniz. Ne dedik? Flyme 8 ile beraber bazı şeyler değişmiş oldu. Örneğin daha derli toplu, daha ilgili kısımların kendi içerisinde toplandığını söyleyebilirim. Bakın işte göz dosyası modu, gece modunu ya da always on display dediğimiz sürekli açık ekran özelliği tek bir kutu içerisinde ayrıca kategorize edilirken ekran modu, renk sıcaklığı, boyutu, ekranın boyutu ve kolay kullanım ekranı gibi bir takım seçenekler kendi içerisinde gruplandırılmış durumda. Buna bağlı olarak da diğer ek özellikler burada ayrıca yine kurgulanmış durumda. Digital Wellbeing dediği önemli. Bu artık hem iOS ortamında hem de Android ortamında üreticilerin sık sık karşımıza getirdiği bir detay. Telefon bağımlılığını önleyebilmek adına telefonda neyi ne kadar kullandığınızı takip etmenizi sağlayan bir gösterge burası. Yine Flyme 8 ile beraber gelen yeniliklerden bir tanesi bu. Pil ekranında yine pil kullanım detaylarını görebiliyorsunuz. Şimdi YouTube yüklenmiş oldu. Ben size telefonun sahip olduğu stereo sistemin kabiliyetlerini biraz göstermek istiyorum. Meizu 16T'de stereo ses sistemi olduğunu söylemiştim. Şimdi isterseniz YouTube'dan bir video açalım ve ses performansına gelin daha yakından bakalım. Şunu söyleyebilirim, bence başarılı bir ses sistemi var. Dengeli bir ses sistemi var. Basslar fena değil. Genel ara tonlar ve tizler de hiç fena değil. Belki Topyekin ses çıkış gücü bir miktar daha yüksek olabilirdi ama genelde temiz bir ses veriyor. Bassları hissediyorsunuz ve dengeli ayarlanmış iyi bir stereo ses sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. En azından bende bıraktığı ilk izlenim bu yöndeydi sevgili dostlarım. Oyun telefonu olduğunu söylemiştim. Oyunlardaki genel durumuna göz atalım. Birkaç oyunu birlikte oynayalım. Aynı zamanda oyunlara yönelik menüsünü de sizlere göstermek istiyorum. Bakın, hazır yeri gelmişken bir panda logosu çıkıyor şurada. Bastığınız zaman burada bir takım hızlı erişim ikonlarını görebiliyorsunuz. Mesela accelerator var, yani hızlandırıcı. Arka taraftaki gereksiz uygulamaları sizin için kaldırarak genel oyun deneyiminin en yüksek seviyede olmasını sağlayabiliyor. Ekran kaydını da oyunlar esnasında alabiliyorsunuz. Burada da yine ekran kaydının çözünürlüğünü belirleyebilir. Oyun oynarken, hatta mikrofonu da açayım, aktif edeyim. Bir yandan da oyunla ilgili bir gameplay videosu kaydediyorsanız gerçek zamanlı olarak, eş zamanlı olarak yine oyun deneyimini de paylaşabilirsiniz. Direkt HDR'i aktif en yüksek grafik kalitesinde oyunu başlatacağını söylüyor. Başlat diyelim. Evet, PUBG böyleydi. Oldukça akıcı bir şekilde en yüksek kalite ayarlarında HDR de yine çalışacak şekilde Mezo 16T'de çalışıyor. Zaten bu konuda beklentimiz bu yöndeydi. Mezo 16T PUBG'de beklentimizin fazlasıyla karşılamayı başarıyor. Şimdi de Call of Duty Mobile'a bakalım isterseniz. Yine son dönemin en önemli mobil yapımlarından bir tanesi. Evet, her şeyi en yüksek seviyeye getirmiş olduğumuz, özellikle FPS'yi, yani frame rate'i. Evet, Call of Duty'de de en yüksek kalite ayarlarında oyun oldukça güzel ve bir o kadar da keyifli çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bu oyunu da oynamış olduk. Oyun performansı böyleydi. Mezo 16T oyuncular için geliştirilen oyun odaklı bir telefon olduğu için bu kısmı göstermek istedim. Biraz da pil performansından bahsedelim. Ne yazık ki bu telefon bana ait değil. Dolayısıyla pil performansını gözlemleyecek, analiz yapacak kadar kullanma şansım olmadı. Ama AMOLED panel kullanan Full HD Plus ekran, Snapdragon 855 ve 4500 mAh kapasiteli batarya ile Mezo 16T bu konuda kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Kullanım sürem esnasında sürekli olarak batarya göstergesini de takip ettim. Ben de bıraktığı izlenim yoğun kullanım sonrasında bile bir gün ötesinde pil performansı sunabileceği yönünde. Ama tabii ki kullanım şeklinize bağlı olarak bu süreler değişkenlik gösterebilir. Fakat telefonun en güzel taraflarından birisi 8.3 mm'lik nispeten ince sayılabilecek bir gövde, 183 gramlık ağırlık ve böylesi bir denge içerisinde 4500 mAh kapasiteli büyükçe bir pil de beraberinde getirebiliyor olması. Dolayısıyla pil performans söz konusu olduğu zaman bu performans seviyesinde Mezo 16T fiyatını da dikkate aldığımız zaman kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecektir diye düşünüyorum. Toparlamam gerekirse Mezo 16T ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir tasarım, çok iyi performans, çok iyi donanımsal bileşenler, gerçekten hızlı okuyan ekrandan parmak izi okuyucusu, iyi çalışan yüz tanıma sistemi, iyi bir ses sistemi, makul bir ekran. Kameraları, evet, bu saydıklarım kadar belki yetenekli ve başarılı değil. Bana soracak olursanız ön kamerası daha iyi olabilirdi ama en nihayet kameranın yeteneklerine bakıldığı zaman 4K 60 kare saniye gibi özellikler var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor ve şunu da tekrar söylemek istiyorum. Bu telefon bir kamera telefonu da değil ama dörtlü bir kamera sistemine sahip ve tüm bunları alt alta koyduktan sonra $280'dan başlayan fiyatlarla gerçekten oldukça albinisi yüksek bir telefon olmuş. Tabii mevzu söz konusu olduğu zaman kafalardaki belki de tek soru işareti yazılım güncelleme sırtlığı. Mezo 16T, Mezo'nun Flyme 8 yeni arayüzüne, yeni yazılım arayüzüne adapte olan ilk telefondu. Erken adapte olan cihazlardan birisiydi daha doğrusu ve şu anda bu telefonda Flyme 8 çalışıyor. Estetik olarak daha güzel, işlevsellik olarak daha yetenekli, son derece güzel görünüyor ve oldukça da hızlı, tepkisel ve sezgisel çalışıyor ama hala Android 9. Güvenlik güncellemesi tarafı Kasım ayı. Umarım bu telefon Android 10 güncellemesini alır. Umarım Meizu yaptığımız tüm eleştirileri dikkate alarak yazılım güncelleme tarafındaki politikalarını değiştirir ve yepyeni bir stratejiye geçiş yapar. Güncel diyebileceğimiz telefonlarına da Android 10 güncellemesini verir. İşte 16.'dan tutun da diğer pek çok modele kadar umarım hepsi de bu güncellemelerden istifade eder. Ama toplamam gerekirse donanım olarak gerçekten çok iyi bir telefon olmuş. Üstelik fiyat performans tarafında da çok çok iddialı bir cihaza bakıyoruz. Sevgili dostlar, ben Erdo Özağ. Bu videomuzda Meizu'nun fiyat performans canavarı olarak yılın bitmesine 1-2 ay kala lanse ettiği, henüz ülkemize gelmeyen, gelip gelmeyeceği konusunda tam olarak netleşmeyen fiyat performans canavarı akıllı telefonu Meizu 16T'yi mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde kutusundan çıkartıp ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Çok kısa bir süre için benim elime geçtiğinden dolayı daha fazlasını yapmak istememe rağmen şu aşamada telefonu kullanacak olan sahibine onun heyecanını, onun arzusunu çok fazla kırmadan da teslim etmem gerekiyor. Dolayısıyla bu videoda yine de büyük oranda merak ettiğiniz her şeyi ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Dostlarım, iyi ki varsınız. Harcadığınız zaman için minnettarım. Desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Onun verdiği enerjiyle tüm bunları bulup getirebilme konusundaki çabalarım ve gayretlerim emin olun bundan sonra da devam edecek. İyi ki varsınız. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve görüşmek üzere.